Ayrım 17.
Sayfa 206. Ben şu kitabı yazmaya çalıştım. Sözümü kesiyor. Geçmişte yaşıyorum. Başımdan geçmiş olan her şeyi yeniden ele alıp düzene koyuyorum. Uzaktan uzağa kötülüğü dokunmuyor bunun. İnsanın kendini bırakacağı bile geliyor. Hikayemizin bütünü yeterince güzel bir şey. Ona şöyle bir dokunduğumda bir yetkin anlar dizisi çıkıyor ortaya. O zaman gözlerimi kapıyor ve hala içinde yaşadığımı tasarlamaya çalışıyordum. Başka kişilerim de var. Kendimi bir nokta üzerinde toplamayı becermek gerek. Ne okuduğumu biliyor musun? Loyola'nın ruhsal egzersizlerini okuyorum. Çok yararlandım bundan. Önce dekoru düşüneceksin, ondan sonra kişileri. Sonra görüyor insan diyor, büyü yapar gibi. Beni doyurmazdı bu. Beni doyuruyor mu sanıyorsun? Bir an konuşmuyoruz, karanlık bastırıyor. Yüzünün solgun lekesini zar zor seçebiliyorum. Siyah elbisesi odayı dolduran karanlığa karışıyor. Hiçbir şey düşünmeden içinde biraz çay bulunan fincanımı tutup dudaklarıma götürüyorum. Çay soğumuş, sigara içmek istiyorum ama cesaret edemiyorum. Birbirimize söyleyecek şeyimiz kalmadı gibime geliyor, sıkılıyorum. Daha dün ona soracak bir yığın sorum vardı. Daha önce nerede bulunmuştu, ne yapmıştı, kimlerle karşılaşmıştı. Ama bütün bunlar annenin kendini onlara verdiği ölçüde önemliydi benim için. Meraklanmıyorum şimdi. Bütün bu ülkeler, geçtiği bütün kentler, kendine kur yapan ve belki de sevdiği bütün erkeklerin içine işlememişti. Tüm ilgisizlikle karşılamıştı hepsini. Karanlık ve soğuk bir denizin yüzünde güneşin şöyle bir yansıyışını andırıyordu onlar. Hani karşımda. 4 yıldır birbirimizi görmedik ama birbirimize söyleyecek sözümüz yok artık. Annie birden artık gitmelisin diyor, birini bekliyorum. Şeyi mi? Hayır, bir Alman'ı bekliyorum, bir ressam. Gülmeye başlıyor, karanlık odada bu gülüş acayip yankılar bırakıyor. Al işte bize benzemeyen biri, henüz benzemiyor. Bir şeyler yapıyor, kendini harcıyor bu adam. İstemeye istemeye kalkıyorum. Seni ne zaman göreceğim? Bilmem, yarın akşam Londra'ya gidiyorum. Diyetmeden mi? Evet, sonra Mısır'a gideceğimi sanıyorum. Bir daha kışa Paris'ten geçerim belki. Mektup yazarım sana. Çekinerek, yarın bütün gün boşum diyorum. Kuru bir sesle, evet ama benim bir yığın işim var diye karşılık veriyor. Seni göremem, Mısır'dan yazacağım. Adresini ver bana yeter. Peki. Alacakaranlıkta adresimi bir zarf parçasının üzerine yazıyorum. Bu villeden ayrıldıktan sonra mektuplarımı yeni adresime göndermeleri için Britanya otelindekilerden rica etmeli. Aslında bana mektup göndermeyeceğini biliyorum. Belki 10 yıl sonra görürüm onu. Belki de son olarak görüyorum. Yalnız ondan ayrılıyorum diye üzüntülü değilim. Yeniden yalnızlığıma düşeceğim diye de korkmuyorum. Ayağa kalkıyor, kapıda dudaklarımdan hafifçe öpüyor. Gülümseyerek, dudaklarını hatırlamak için yaptım bunu diyor. Ruhsal egzersizlerim için anılarımı tazelemem gerek. Kolundan tutup kendime çekiyorum onu. Karşı koymuyor ama başıyla hayır diyor. Hayır, bu beni ilgilendirmiyor artık. Yeniden başlanmaz, insanların yaradığı iş göz önüne alınınca ilk rastladığım güzelce bir delikanlı senin yerini tutabilir zaten. Peki sen ne yapacaksın? Söyledim ya, İngiltere'ye gideceğim. Hayır canım, şey demek istiyorum. Ha, hiçbir şey. Kolunu bırakmadan tatlılıkla, demek seni yeniden bulduktan sonra terk etmem gerekiyor diyorum. Yüzünü iyice seçiyorum şimdi, birden soluyor, çöküveriyor. İhtiyar bir kadın yüzü, tiksindirici bir yüz. Bu yüzü bile bile takınmadığından eminim. Anne bilmediği halde, belki de kaçındığı halde beliriyor bu yüz. Ağır ağır, hayır diyor, hayır, sen beni yeniden bulmadın. Kolunu kurtarıyor, kapıyı açıyor, koridor ışık içinde. Anne gülmeye başlıyor. Zavallı, hiç talihi yok. Rolünü ilk olarak iyi oynadığı halde kimse alkışlamıyor onu. Hadi yürü bakalım. Ardımdan kapının kapandığını duyuyorum. Pazar. Bu sabah tren tarifesine baktım. Bana yalan söylemediyse 5:38 geçe kalkan Dieppe treniyle gidecek. Ama belki de dostu onu otomobille götürür. Sabah Menilmontant sokaklarında dolaştım durdum. Öğleden sonra rıhtımlarda. Birkaç adım, birkaç duvar var aramızda. Saat 5:38 geçe dünkü görüşmemiz bir anı olacak. Dudakları ağzıma şöyle bir değmiş olan tombul kadın, geçmişin içinde Meknes'te ve Londra'daki küçük zayıf kıza katılacak. Ama henüz orada olduğu onu yeniden görmek, inandırmak ve her zaman birlikte yaşamak üzere alıp götürmek elimden gelebileceğine göre hiçbir şey bitmiş sayılamaz. Kendimi yalnız hissetmiyordum henüz. Düşüncemi aniden başka yöne çevirmek istedim. Çünkü yüzünü ve vücudunu gözümün önüne getire getire deli gibi sinirlenmiştim. Ellerim titriyordu, ürpermeler geçiriyordum. Elden düşme kitap satıcılarının sergilerindeki kitapları karıştırmaya başladım. Özellikle müstehcen kitaplara bakıyordum. Ne olursa olsun insan dalıyor onlara. Orsay garındaki saat 5'i çaldı. Kamçılı Doktor adında bir kitabın gravürlerine bakıyordum. Gravürlerin hepsi birbirine benziyordu. Çoğunda elindeki kamçıyı koskoca çıplak kalçaların yukarısına tutmuş iri yarı sakallı bir adam görülüyordu. Saatin 5 olduğunu anlayınca elimdeki kitabı ötekilerin arasına atıp bir taksiye atlayarak Saint Lazare garına gittim. 20 dakika kadar peronda dolaştım, sonra onları gördüm. Annie kendisine bir hanımefendi havası veren kalın bir kürk manto giymişti. Yüzünde kısa bir tül de vardı. Dostunun sırtında da deve tüyü bir palto. Güneşten yanmış, hala genç, iri ve çok yakışıklı bir adamdı. Bir yabancı olduğu besbelli ama İngiliz değil, belki bir Mısırlı. Beni görmeden trene bindiler, konuşmuyorlardı. Sonra adam inip birkaç gazete satın aldı. Annie kompartımanın camını indirdi, gördü beni. Öfkelenmeksizin anlamsız gözlerle uzun uzun baktı. Sonra adam yeniden vagona bindi, tren kalktı. O anda eskiden birlikte yemek yediğimiz Piccadilly'deki o lokanta gözümün önüne geldi. Sonra her şey kararıp kayboldu. Yürüdüm, yorulduğumu duyunca bir kahveye girdim, uyumuşum. Garson biraz önce uyandırdı beni, bunları yarı uykulu bir halde yazıyorum. Yarın öğle treniyle Bouville'e döneceğim. Bavullarımı hazırlamak ve bankadaki işlerimi düzenlemek için 2 gün kalmam yetecek. Ayrılacağımı önceden haber vermediğim için otelden 15 günlük fazla kira vermemi isteyecekler sanırım. Ödünç aldığım kitapları kitaplığa geri vermem de gerekecek. Ne olursa olsun hafta sonundan önce Paris'e dönmüş olacağım. Değişiklikten ne kazanacağım? Bu da bir kent, birisine bir ırmak ikiye ayırıyor, öteki deniz kıyısında. Bu sayılmazsa birbirlerine benziyorlar. Çırçıplak, kısır bir toprak seçilir, içi boş, kocaman taşlar yuvarlanarak getirilir oraya. Bu taşlarda kokular, havadan daha ağır kokular tutsaktır. Kimi zaman bu kokular pencereden dışarı fırlatılırlar. Sokaklarda rüzgardan yırtılana kadar öylece kalırlar. Açık havalarda gürültüler kentin bir ucundan girer, bütün duvarları geçtikten sonra öteki ucundan çıkar. Kimi zaman da güneşin kavurduğu, donun çatlattığı bu taşların arasında dört döner. Kentlerden korkarım ama onlardan dışarı çıkmamak gerek. Uzaklaşmaya kalkışacak olursanız bitkiler çemberiyle karşılaşırsınız. Bitkiler kentlere doğru kilometrelerce sürünerek yaklaşmıştır. Beklemektedir. Kent ölünce bitkiler onu kaplayacak, taşların üzerine tırmanacak, onları sıkıştıracak, her yanlarına girecek, uzun kara kıskaçlarıyla onları parçalayacak, delikleri tıkayacak ve her yandan yeşil ayaklar sallandıracak. Canlı oldukları sürece kentlerde kalmak gerek, kapılarına dayanmış o koca saç yığınının içine tek başına girmemek gerek, onu bir başına kıvrılmaya ve çatırdamaya bırakmamalı. Kentlerde hayvanların deliklerinde organik artıklarının birikintileri ardında sindirim yaptıkları ya da uyudukları saatleri seçmeyi becerirseniz en az korkunç varlıklardan, yani minerallerden başka şeye pek rastlamazsınız. Bouville'e döneceğim. Bitkiler Bouville'i yalnız 3 yandan sarar. 4. yanında tek başına kıpırdanıp duran bir suyla dolu koca bir delik var. Rüzgar evlerin arasından eser, kokular her yerde olduğundan daha kısa bir süre kalır oldukları yerde. Çünkü rüzgar onları denizin üstüne sürer. Suyun yüzüne delişmen sis parçaları gibi uzaklaşır giderler. Yağmur yağar, parmaklıklar arasında bitkiler boy atmıştır. Budanmış, evcil, kararsız, adam akıllı, etli bitkiler. Kulaklar gibi sarkan kocaman beyazımsı yaprakları vardır. Dokunsanız kıkırdak sanırsınız. Gökyüzünden düşen şu su yüzünden bu vilde her şey beyaz ve tombuldur. Bu vile gideceğim. Ne korkunç. İrkilerek uyandım gece yarısı. Annie Paris'ten ayrılalı 6 saat oldu. Gemi denize açılmıştır. Bir kamerada uyuyordur şimdi ve güneşten yanmış yakışıklı adam güvertede sigara içmektedir. Bu vilde salı. Özgürlük bu mu? Ta yukarılarda bahçeler kente doğru tembelce iniyor. Her bahçede bir ev yükseliyor. Ahır ve hareketsiz denizi görüyorum. Bu vili görüyorum. Hava güzel. Özgürüm, hiçbir yaşama nedeni kalmadı artık bana. Denediğim bütün nedenler beni bıraktı, başkalarını da tasarlayamıyorum. Daha genç sayılırım, yeniden başlamaya yetecek gücüm var. Ama nereden başlamalı? En şiddetli korkulara, bulantılara düştüğümde beni kurtarır diye Annie'ye ne kadar güvenmiş olduğumu ancak şimdi anlıyorum. Geçmişim öldü, Monsieur de Royabon öldü. Annie sadece bütün umutlarımı kırmak için geri geldi. Bahçeler boyunca uzayan şu beyaz sokakta yalnızım. Yalnız ve özgür ama bu özgürlük ölüme benziyor biraz. Bugün hayatım sona eriyor. Yarın içinde bunca zaman yaşadığım ve ayaklarımın ucunda uzanan şu kenti terk edeceğim. Burası tıkız, burjuva, halis, Fransız bir ad olarak kalacak yalnız. Hafızamda bir ad. Floransa, Bağdat adlarından daha yoksul bir ad. Bir zaman gelecek bu vildeyken bütün gün boyunca ne yapardım diye soracağım. Şu güneşten, şu öğle sonrasından geriye hiçbir şey, bir anı bile kalmayacak. Bütün hayatım arkamda kaldı. Onu tepeden tırnağa görüyorum. Onunla ilgili pek az şey var söylenecek. Kaybedilmiş bir partidir hayatım. Hepsi bu. Bu vile tantanayla girişimin üzerinden 3 yıl geçti. Birinci partiyi kaybetmiş, ikincisini oynamak istemiş, onu da kaybetmiştim. Birden insanın her zaman kaybettiğini öğrendim. Kazanacaklarına inanan yalnız kodoşlardır. Ben de anne gibi yapacağım artık. Öldükten sonra yaşamaya devam edeceğim. Yemek, uyumak, uyumak, yemek. Ağır ağır, usul usul var olup gitmek. Ağaçlar bir su birikintisi, tramvaydaki kırmızı banket gibi. Bulantı biraz yakamı bıraktı ama geri döneceğini biliyorum. Benim normal halim o. Ne var ki bugün vücudum onu kaldıramayacak kadar bitkin. Hastalar da kimi zaman acılarını duymayacak kadar bitkin düşerler. Canım sıkılıyor, başka bir şey değil. Ara sıra öyle şiddetle esniyorum ki gözlerimden yaş geliyor. Derin, kopkoyu bir sıkıntı bu. Varoluşun ta kendisi. Benim yapıldığım hamur ama işi hırpaniliğe vurmuyorum. Tam tersine bu sabah yıkandım, tıraş oldum. Bu minicik bakım işlerini düşününce onları nasıl olup da yapabildiğimi kavrayamıyorum. O kadar boşuna şeyler ki. Onları benim yerime alışkanlıkların yaptıkları besbelli. Alışkanlıklar hala canlı, uğraşıp duruyorlar. Ağlarını usul usul belli etmeden kuruyorlar. Süt anneler gibi yıkıyor, kuruluyor, giydiriyorlar. Yoksa beni bu tepeye getiren de mi onlar? Nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Dautry merdiveninden çıktığım besbelli. Peki o 110 basamağa teker teker çıktım mı? Bu merdiveni birazdan ineceğimi tasarlamak belki daha da güç. Oysa biliyorum bunu, biraz sonra Kotovert'in aşağısında bulacağım kendimi. Başımı kaldırdığımda şimdi bu kadar yakınımda bulunan evlerin ta uzakta aydınlanmış pencerelerini göreceğim. Ta uzakta. Yukarılarda göreceğim ve içinden çıkamadığım, beni her yandan kuşatan, benliğimi yapan şu an karmakarışık bir düşten başka şey olmayacak. Ayağımın altında uzayan bu vilin gri kıvılcımların ışıklarına bakıyorum. Güneş altında deniz kabukları yığınına, kemik parçalarına, kum tepelerine benziyor. Bu yıkıntılar arasında kaybolmuş ufacık cam ya da mika yansıları ara sıra hafif alevler saçıyor. Deniz kabukları arasında uzayan arklar, kanallar, çukurlar, ince çizgiler bir saat sonra sokak haline girecek, bu sokaklarda duvarlar arasında yürüyeceğim. Bulibe sokağında seçebildiğim şu küçük kara adamcağızlar var ya, bir saat sonra ben de onlardan biri olacağım. Şu tepenin üstünde kendimi onlardan ne kadar uzak hissediyorum. Sanki başka bir türdenim ben. Bütün gün çalıştıktan sonra bürolardan çıkıyor, evlere ve meydanlara neşeyle bakıp, bu kentin kendi kentleri olduğunu, bir güzel burjuva kenti niteliği taşıdığını düşünüyorlar. Korkmuyorlar, kendi yurtlarında olduklarını duyuyorlar. Musluklardan akan evcil kent suyundan, düğme çevrilince ampullerden yayılan ışıktan, dayanaklarla desteklenmiş melez ağaçlardan başka şey bilmezler. Her şeyin bir mekanizmaya uyarak ortaya çıktığını, dünyanın belli ve değişmez yasalara göre işlediğini günde 100 kere görürler. Boşlukta bütün nesneler aynı hızla düşer. Park yazın her gün saat 6'da, kışın da 4'te kapanır. Kurşun 335 derecede erir. Son tramvay Hotel de Ville'den 11'i 5 geçe kalkar. Durgun, biraz asık suratlı kimselerdir. Yarını, yani bugünün bir tekrarını düşünürler. Kentlerde her sabah yeniden ortaya çıkan tek bir gün vardır. Pazarları bu tek güne az buçuk süslerler. Avanaklar. Güven dolu kalın suratlarını göreceğimi düşündükçe tiksinti kaplıyor içimi. Yasalar yaparlar, bayağı romanlar yazarlar. Çocuk yapmak budalalığına düşmekten kurtulamazlar. Ama o koskoca ne üdüğü belirsiz doğa kentlerine girmiş, her tarafa, evlerine, bürolarına, kendilerine bile sızmıştır. Doğa kıpırdamaz, olduğu gibi durur. Onlar içleri dolduğu, doğayı soludukları halde farkında değillerdir. Kentin dışında 20 kilometre uzakta olduğunu sanırlar doğanın. Onu görüyorum ben, bu doğayı görüyorum. Baş eğişinin tembellikten geldiğini biliyorum. Yasaları olmadığını da biliyorum. Onun düzenliliği sandıkları şey, doğanın alışkanlıkları var yalnız. Yarın değiştirebilir onları. Bir değişiklik olsa doğa birden kıvranmaya başlasa ne olur? O zaman doğanın şuracıkta var olduğunu anlar, yüreklerinin çatlayacak gibi çarptığını duyarlar. Dalga kıranları, savunma duvarları, elektrik santralları, izabe fırınları, şah merdanları o zaman ne işlerine yarayacak? Her zaman gerçekleşebilir bu, hatta biraz sonra bile. İşaretleri var zaten. Söz gelimi gezmeye çıkmış bir aile babası, kırmızı renkli bir paçavranın rüzgara kapılmış gibi sokağın öte yanından kendine doğru geldiğini görecek. Paçavra yanına geldiği zaman bunun sürünüp duran, sıçrayan, toza bulanmış, kokmuş bir et parçası, kasılıp gevşedikçe kan fışkırtarak su akıntılarında yuvarlanıp giden işkenceye uğramış bir vücut parçası olduğunu görecek. Ya da bir anne çocuğunun yanağına bakarken, ne olmuş yanağına, sivilce mi çıkıyor diyecek ve etin biraz şişip yarılarak ortaya çıkan çatlağın dibinde bir üçüncü gözün, güleç bir gözün belirdiğini görecek. Ya da ırmakta yüzen birinin sazlara değdiği zaman duyduğu okşayışlara benzer okşayışlar kaplayacak gövdelerini. O zaman elbiselerinin birer canlı haline geldiğini anlayacaklar. Bir başkası ağzını bir şeyin tırmaladığını duyacak. Aynaya yaklaşıp bakınca dilinin ayaklarını oynatıp damağını tırmalayan çap canlı, kocaman bir kırk ayak haline girmiş olduğunu görecek. Tükürmek isteyecek onu ama kırk ayak gövdesinin bir parçası haline gelmiş olduğu için elleriyle çekip koparmak zorunda kalacak. Yeni sözler kullanarak adlandırılması gereken bir yığın şey ortaya çıkacak. Taş göz, üç köşeli, kocaman kol, ayak parmağı, koltuk değneği, örümcek çene. Sıcak yatağında uykuya varmış olan kimse mavimsi bir toprak üstünde, Juxtabouville'de bacalarını hatırlatan, göğe doğru kırmızı ve bembeyaz yükselen, yarısı toprağa gömülü, tüylü ve soğan gibi yuvarlak kocaman yumruları olan, uğultulu bir erkek organları ormanında çırılçıplak uyanacak. Ve kuşlar onların çevresinde uçuşacak, onları gagalayacak ve kanatacak. Yaralardan tohumlar akacak ağır ağır, küçük kabarcıklarla dolu ılık cam gibi saydam, kanla karışmış tohumlar. Ya da böyle bir şey olmayacak. Göze görünür bir değişiklik çıkmayacak ortaya. Ama insanlar bir sabah pencerelerini açınca nesnelerin üzerine çökmüş olan ve bekler gibi duran bir çeşit korkunç anlamla şaşıracaklar. Yalnız bu olacak ama kısa bir zaman sürse de insanlar yığın yığın intihara kalkışacaklar. Evet böyle. Değişik olsun biraz görelim. Daha fazlasını istemiyorum. Birden yalnızlığa gömülmüş kimseler de görülecek. Yapayalnız, korkunç iğrençlikleri içinde yapayalnız insanlar sokaklarda koşuşacak. Gözleri bir yere dikili, dertlerinden hem kaçıp hem de onu içlerinde taşıyarak, ağızları açık, kanatlarını çırpan dil böcekleriyle önümden yorgun argın geçecekler. O zaman katıla katıla güleceğim. Gövdem düğün çiçekleri ve kasım patıları gibi açılan ne idüğü belirsiz pis kabuklarla kaplı olsa bile güleceğim. Sırtımı bir duvara dayayıp önümden geçtikleri sırada, biliminiz nerede, hümanizminiz ne oldu, düşünen kamış onurunuzdan ne haber diye haykıracağım. Korkmayacağım, hiç olmazsa şu anda korktuğumdan fazla korkmayacağım. Hangi değişiklik olursa olsun bu varoluşun şu ya da bu biçime girmesi olacak. Bir yüzü ağır ağır yiyen bütün gözler fazlalık olacak ama ilk ikisinden daha fazlalık değil. Benim asıl korkum varoluştan. Karanlık bastırıyor, kentte ilk ışıklar yandı. Tanrım, kent bütün geometrisine rağmen ne kadar doğal görünüyor, gecenin altında nasıl da ezilmiş gibi. Öyle, besbelli ki buradan onu gören yalnız ben miyim acaba? Ayaklarının altında doğanın derinliklerine gömülmüş bir kenti, bir tepenin doruğundan seyreden başka bir Kassandra yok mu? Olsa ne olur sanki, ona ne söyleyebilirim ki? Gövdem yavaşça doğuya dönüyor, biraz sallanıyor, sonra yürümeye koyuluyor. Çarşamba, bu vilde son günüm. Otodidaktı bulmak için kenti baştan başa dolaştım. Eve gitmediği besbelli. İnsanların sevmediği bu zavallı hümanist, utanç ve korku içinde rastgele dolaşıp duruyordur şimdi. Başına gelenlere pek şaşırmadım çünkü yumuşak ve korku dolu kafasının bir rezaleti üzerine çeker gibi olduğunu uzun zamandır hissediyordum. Kabahati o kadar az ki, genç çocuklar için duyduğu o alçak gönüllü ve uzak aşka, şehvet adı verilemez bile, hümanizmin bir çeşidi sayılabilir bu. Ama bir gün kendisini yapayalnız bulması gerekiyordu. Bay Aşil gibi, benim gibi, bizim türümüzden o iyi niyetli bir kimse, artık yalnızlığın içine girdi, bir daha çıkmamak üzere. Kültür düşleri insanlarla anlaşma üzerine kurduğu düşler birden yıkılıp gitti. Önce korkuyu, yılgıyı duyacak, uykusuz geceler geçirecek, sonra bitip tükenmeyen sürgün günleri ard arda sökün edecek. Akşamları kitaplığın avlusuna gelip dolaşacak, pırıl pırıl yanan pencerelere uzaktan bakacak ve uzun kitap raflarını, deri ciltlerini, sayfalarında tüten kokuyu hatırlayınca içi gidecek. Onunla birlikte çıkmadım diye üzülüyorum ama kendi istemedi. Hatta kendisini yalnız bırakmamı rica etti. Yalnızlık denilen meslekte çıraklığa başlıyordu. Mabli kahvesinde yazıyorum bunları. Kahveye önemseyerek girdim. Patronu, kasadaki kızı seyretmek ve onları son olarak gördüğümü iyice hissetmek istiyordum. Ama otodidaktı unutamadım bir türlü. Ters bürs olmuş sitem dolu yüzü, kana bulanmış yakası gözümün önünden gitmedi. Bu yüzden kağıt istedim, başına gelenleri yazacağım şimdi. Öğleden sonra saat 2'ye doğru kitaplığa gittim. Şöyle düşünüyordum, işte kitaplık, buraya son olarak giriyorum. İçeride pek az insan vardı. Burasını görmek içimi sızlatıyordu. Çünkü bu kitaplığa bir daha hiç gelmeyeceğimi biliyordum. Salon sanki buhardan yapılmış gibi hafifti. Gerçek değildi sanki, al rengi bulanmıştı. Batan güneş kadınlara ayrılmış okuma masalarını, kapıyı, kitapların sırtlarını kızıla boyuyordu. Bir an yaldızlı yapraklarla dolu bir ormanın bitkileri arasında yürüyormuşum gibi tatlı bir duyguya kapıldım. Güldüm. Çoktan beri gülmemiştim diye düşündüm. Korsikalı ellerini arkasına kavuşturmuş pencereden bakıyordu. Ne görüyordu acaba? İmpetraz'ın kellesini mi? Ben ne İmpetraz'ın kellesini, ne silindir şapkasını, ne de redingotunu göreceğim bir daha. 6 saat sonra bu vilden ayrılmış olacağım. Geçen ay ödünç almış olduğum 2 kitabı, Korsikalı'nın yardımcısına ayrılmış masanın üzerine bıraktım. Yeşil bir fiş koparıp verdi bana. Buyurun Bay Rokuenten. Teşekkürler. Şöyle düşündüm, onlara borcum yok artık. Burada hiç kimseye bir şey borçlu değilim. Birazdan Rendezvous des Cheminots'un patronu kadınla da vedalaşacağım. Özgürüm. Biraz duraksadım, şu son saatleri bu vilde uzun bir gezinti yapıp Victor Hugo bulvarını, Galvani Caddesi'ni, Turnbright Sokağı'nı görerek mi geçirsem acaba? Ama bir ormanın loş zeminini andıran kitaplık öyle durgun, öyle katkısızdı ki var olan bir yer bile denemezdi ona. Bulantı da uğramamıştı semtine. Sobanın yanına oturdum, Journal de Bouville'i masanın üzerine bırakmışlar, uzanıp aldım.